Ayrım 30.
Resmi imparatorluk kültünün Apollon'u fetişleştirip güneşin fiziksel varlığına indirgediği ve imparatorun da ülkenin güneşi olduğu düşüncesini savunduğu anımsandığında Aurelianus'un külte bu bakışla yaklaşmasında pek de şaşırtıcı bir yan yok. Fraternis açısındansa imparatorun neyi ne kadar anladığı hiçbir önem taşımıyordu elbette. Aurelianus dönemi boyunca babalar saray desteğiyle yükseliş olanağından yararlanmaya çalıştı. Aurelianus 273 yılında Palmyra kraliçesi Zenobia'yı yenilgiye uğratmasını güneşin ona sağladığına inanmıştı ve aynı yıl çok kısa bir süre sonra en büyük göksel ilahi güç olduğuna inandığı tanrı için büyük bir tapınak inşa etti. Güneş imparatorluğun evrensel tanrısı ilan edildi ve Aurelianus Sol Invictus kültünü resmi kült statüsüne yükselterek bir güneş tanrı tek tanrıcılığı oluşturmaya çalıştı. Aurelianus'un güneş tanrı dini Mitra dini değildi ama Mitraizmin izleyicileri Mitra'nın güneş ile olan bağlantısından yararlandılar. Antonia Tripolitis, Religions of the Hellenistic Roman Age, sayfa 57. Siyasi anlamda bu, imparatorluk içinde ağırlığa sahip bir asker bürokrat kadrosu yetiştirmiş olan Fraternis için azımsanamayacak bir zaferdi. Çünkü devlet kademelerinde elinde tuttuğu güç merkezlerine bir de rahipler grubu ekleniyordu şimdi. Aurelianus kültü resmileştirdikten sonra Mitra rahipleri için bir de kurul, kolej oluşturmuş ve Pontificis Solis adını alan bu grubu Roma'nın resmi ruhani yöneticileri arasında ayrıcalıklı bir noktaya getirmişti. Eski gücünü ve prestijini çoktan yitirip devlet yöneticileri elinde bir formaliteye dönüşen Sibylline kurulu yerine şimdi resmi güç kazanan bir başka saygın rahip grubu denetim altına alınabilirdi. Her ne kadar Aurelianus'un tasarladığı Pontificis Solis, Mitra kültünden farklı bir ruhani kurul gibi görünse de ordu ve bürokratlar arasında kilit noktaları elinde tutan Fraternis için bu mevziyi kazanıp denetlemek hiç güç olmayacaktı. Kültün ilk günlerden itibaren Mitra'nın doğum günü olarak kutladığı 25 Aralık tarihi bu tarihten itibaren Natalis Solis Invicti adıyla Roma'nın resmi bayramları arasına girdi. Howard Snyder tarihsel olarak bu güneşin geri dönüşünün belirginleştiği ve yeryüzünün yaşamın yenilenmesinin onaylandığı gündü diyor. Bayramın kış gün dönümüne denk geldiğini anımsatırken bu kutlama yalnızca yılda bir kez değil güneşin gününde pazar, Sunday her hafta yinelenirdi. Howard M. Snyder AGE sayfa 122. Benzeri biçimde Mitra'nın kendinden bir parçayı, boğa, feda ederek yaşamı ve yeryüzünü kurtardığı diriliş bayramı da ilkbahar ekinoksunu izleyen pazar günleri kutlanmaya başladı. Kısacası asker kökenli, İllyryalı bir aileden gelen Aurelianus bilerek ya da bilmeyerek iktidara geldikten hemen sonra asker bürokrat kültü olarak bilinen Mitra inancını imparatorluk içinde resmi bir statüye yükseltmiş oldu. Bir anlamda kendisinden önceki Severus hanedanının bıraktığı ekonomik olarak çöküntüye girmiş İspanya, Galya ve Balkanlarda barbar saldırıları yüzünden yıpranmış ve otoritesini yitirmeye başlamış, giderek kozmopolit bir görünüm almakta olan ve yoksullaşan halkı mutsuz hale gelmiş Roma'yı dikkate değer askeri hamleler ve başarılarla ayağa kaldırdıktan sonra moral ve güç tazelemesini sağlayacak manevi bir adım daha atmıştı. Sol Invictus yani fethedilemeyen güneş, imparatorluğun görkemli koruyucusu olarak bütün eyaletlerdeki askeri birliklere ve halka Roma'nın baş edilmez gücünü vurgulayarak moral pompalayacaktı. Claudius hanedanının sona ermesinden itibaren yavaş yavaş prestijini yitiren emperyal kült gölgede kalırken devletin kilit noktalarındaki asker ve bürokrat yöneticileri yanına çeken Mitra kültü hızlı bir yükseliş yaşıyordu. Ne var ki iktidarı çok da uzun sürmeyen Aurelianus'tan sonra imparatorluk yine sıkıntılı günler yaşamaya başladı. her şeyden önce görünürdeki lüks tüketim artışına ve egemen sınıfın yaşam standartlarındaki belirgin yükselişe rağmen Roma ekonomisi krizden bir türlü kurtulamıyordu. Cumhuriyet döneminde ağırlıklı olarak pleb politikaları ve sivil toplum örgütlenmelerinin yarattığı baskı unsuruyla zengin toprak sahipleri ve tefecilerle halk kitleleri arasındaki gelir dağılımı makasının açılması ya da en azından uçurumun büyümesi bir ölçüde engellenebilmişti. Ama imparatorluk döneminin merkeziyetçi despotik politikaları, muhalif sesleri, susturma yolunda giderek kalıcı yasal düzenlemeler ve uygulamaları üst üste yığdıkça, ekonomik yaşamda tekelci büyümenin durdurulması iyiden iyiye güçleşti. Bir zamanlar kişilerin elindeki toplam ekilebilir toprak miktarını belli sınırlarda tutmaya çalışan cumhuriyet yasaları çoktan unutulmuş, tarım efendileri önlerinde set tanımaksızın servetlerini büyütmeye başlamışlardı. Bir kurum olarak kölelik, azat sistemi ve kırsal kesimdeki özgür köylülerin hızla tarım işçilerine dönüşmesi nedeniyle çözülme aşamasındaydı ama bunun yerine büyük toprak sahiplerine ait tarım işletmelerinde çaresizlikten ötürü neredeyse boğaz tokluğuna çalışmak durumunda kalan kolonlar almaya başlamıştı. İyiden iyiye kozmopolitleşen Roma sınırları içinde birliğe sonradan fetih ya da bağlaşıklık yoluyla entegre edilmiş yabancı kavimlerin bey, şef ya da komutanlarını da içeren güçlü bir toprak sahipleri aristokrasisi beliriyordu yavaş yavaş. Belki ekonomi yalnızca tarıma ve toprak mülkiyetine dayalı olmaktan kurtarılsa, bu dönüşümün yaratacağı olumsuz sonuçların önüne belli oranda geçilebilirdi. Ama Roma egemen sınıfı bu basit ve kolay servet edinme ya da büyütme yöntemini öylesine benimsemişti ki, kentlerdeki ekonomik yapı giderek zayıflıyordu. Ticaret, limanı olan belli kentlerde kısmen başarıyla yürütülebiliyor gibi görünse de çoğu yerleşim merkezinde Augustus dönemine oranla iyiden iyiye zayıflamıştı. Zanaat ve üretim, meslek birliklerine uygulanan baskılar ve serbest zanaatkarların içinde bulundukları olumsuz ekonomik koşullar nedeniyle giderek güçten düşüyor, işliklerini kapatanlar, kırsal kesime yerleşerek bir toprak beyinin yanında tarım işçisi olmayı yeğlemek durumunda kalıyorlardı. Denebilir ki kentlerdeki ekonomik etkinlik neredeyse bütünüyle tefecilikle sınırlıydı. Kentli nüfus, iş olanaklarının yavaş yavaş azalması ve kentlerin ekonomik anlamda çekiciliğini yitirmesiyle birlikte taşraya göç edip kolonlara dönüşmeye başlıyordu. İktidarların ve imparatorların önünde muhalefet anlamındaki hemen tek güç ordunun radikal ve aydın subay gruplarıydı. Bir başka deyişle, Fraternis'in darbeci kanadını oluşturan ve asker bürokrat kademelerinde Mitra kültünü birleştirici bir örgütsel güç olarak kullanan bir tür devlet muhafızları topluluğuydu. Ne var ki 2. ve 3. yüzyıllar boyunca bu askeri unsurlar yalnızca istedikleri zaman ayaklanma örgütleyip imparator değiştirmekle ve iktidarı denetlemenin manevi hazzı ile yetinmemişler, toprak mülkiyeti sistemi içinde kendilerine yer açarak yavaş yavaş egemen sınıfın saflarında boy göstermeye başlamışlardı. Hemen her askeri zaferden sonra büyük komutan ve subaylara tarıma elverişli toprak parçaları ve onu işleyecek kolonlar, yani topraksız yoksul köylüler hediye ediliyordu. Yüksek noktalardaki bürokratlar da bu servet paylaşımından nasiplerini alıyorlardı tabii. Çünkü aslına bakılırsa Büyük Roma'nın askerlerini ve sayıları giderek artmakta olan bürokrasi mensuplarını besleyecek ekonomik gücü yoktu ve sürekli paranın değeri düşürülüyordu. Toprak tahsisi bir tür sus payı ve ganimet paylaşımıydı. Ancak ekonomik çıkarlara bağlı bu yozlaşma ordunun disiplinini ve üst kademelerin birliğini büyük oranda zayıflatmıştı. Hemen her büyük iç çalkantının ardından eyaletlerdeki askeri birlikler kendi generallerini imparator ilan etmeye başlamışlardı. Ve özellikle nüfusun yabancı göçler ve barbar kökenli askeri birlikler nedeniyle iyice kozmopolitleştiği batı bölgelerinde her biri büyük toprak beylerine dönüşmeye başlayan komutanlar sık sık merkezi otoriteye kafa tutuyorlardı. Cumhuriyetin çöküşüne yol açan iç savaş ve kargaşalar bir süre varlığını koruyabilen Pax Romana'nın ardından geri dönmüş gibiydi. 3. yüzyıl sonunda iktidarı ele geçiren Diokletianus, iç bütünlük ve istikrardan uzaklaşmış, ekonomik anlamda ciddi sarsıntılar yaşayan, yozlaşmalara teslim olmuş böylesi bir Roma'nın imparatoru olarak bulmuştu kendini. Tek çarenin evrensel Romalı ruhunu yeniden güçlendirmek olduğunu düşünüyor ve bunu sağlayacak araçların en güçlüsü olarak din birliğini görüyordu. Augustus'tan itibaren iktidara gelen imparatorlar emperyal kültü önemsemişlerdi. Ama hiçbiri Roma topraklarının bütününe egemen olacak tek bir inanç sistemini biçimlendirmeye çalışmamışlardı. Devletin geleneklerine aykırıydı her şeyden önce bu. Roma, resmi tanrıların el üstünde tutulduğu ama diğer inanç ve dinlere yaşama serbestliği tanıyan, tapınımı bireylerin kendi tercihlerine bırakan bir devlet anlayışına sahipti. Diokletianus ilkin emperyal kültü eski saygınlığına kavuşturmaya çalıştı. Ardından bir tür reform girişimine başvurarak kuruluştan beri Roma'nın büyük tanrısı kabul edilen Jüpiter'e ülkedeki bütün inanç kültlerinin ve dini grupların saygı gösterip bağlılık bildirmelerini istedi. Diğer dinleri yasaklamaya çalışmıyordu ama ataların dinini Roma manevi yaşamının en üstüne yerleştirmeyi amaçlıyordu.
Bunun Romalılık duygusunun gelişmesi için vazgeçilmez ön koşul olduğuna inanmıştı. Girişimleri çoğunlukla muhalefetle karşılaşmadı. Roma sınırları içindeki dinsel gruplar ve tapınak erbabı varlıklarına ve ibadetlerine karışmama güvencesi veren imparatorun suyuna giderek emperyal külte ve Jüpiter'e bağlılıklarını, saygılarını sundular. Ancak tek istisna 2. yüzyıl ortalarından itibaren imparatorluğun çeşitli eyaletlerinde kendi cemaatlerini kurmaya başlayan Hristiyan gruplarıydı. Devletin dini kurumlarını ve tanrılarını kabullenmeme yolunda gösterdikleri kararlı ve ısrarlı direniş, Diokletianus'u ilkin şaşırttı, ardından da denetlenemez bir öfke ve cezalandırma histerisine yöneltti. 303 yılında düzenlenen 4 ayrı operasyonla ülkedeki tüm Hristiyan grupları üzerinde şiddetli bir kovuşturma terörü başlatılıyordu. Bakanalya olayından sonra Roma tarihinde bir dinsel gruba yöneltilmiş ikinci büyük resmi operasyondu bu. Aşağı yukarı aynı dönemlerde Diokletianus ordu içindeki dalgalanmalara son verip birliği sağlamaya ve Augustus dönemindeki gibi imparatorluğa bağlı bir askeri örgütlenme oluşturmaya yönelik çabalara girişti. Ama bunun için ilkin İtalya'nın kuzeyinde ve Tuna kıyılarında olabildiğine yoğunlaşan yabancı kavimlerin akın ve yağmalarını durdurması, başarılı bir komutan olarak tüm askeri birlikler üzerinde etki yaratması gerekiyordu. Roma'da alışılmış olduğu üzere bir tür askeri darbeyle iktidarı ele geçiren Diokletianus, İllirya kökenli başarılı bir askerdi ve özellikle imparatorluğun doğu eyaletlerinde ve Balkanlarda yaşanan başıbozukluğun, karmaşanın nedenlerini yakından biliyordu. Fazla yontulmamış, kıt bilgili bir kişiydi diyor Server Tanilli. Askeri hiyerarşinin bütün derecelerini tırmanmıştı. Selefi Numerian öldürüldükten sonra Doğu ordusunun yüksek rütbeli subaylarınca imparator yapılmıştı. Rakibi Aperi de kendi elleriyle öldürdü. Ön plana savunma ve örgütlenmeyi alarak imparatorluğun idaresi ve yeniden kuruluşuyla ilgili en karmaşık sorunları kaba çizgileriyle de olsa askerce bir doğruluk ve ustalıkla çözdü. Server Tanilli, adı geçen eser, sayfa 611. İktidara geldiği andan itibaren yaptıkları izlendiğinde özellikle onu imparatorluğa taşıyan Mitra kültü üyesi askeri grupların desteği dikkate alındığında Roma tarihinin bu son istikrarlı restorasyon dönemine imza atan Diokletianus'un ardında Fraternis'in rolü de daha belirgin hale geliyor. Birçok tarihçinin üzerinde birleştiği gibi Diokletianus iyi bir askerdi ama devlet yönetimi, kurumlaşma ve örgütlenme üzerine ne bilgisi ne de deneyimi vardı. Oysa onun döneminde yapılan hamleler yalnızca askeri başarılarla sınırlı kalmamış, yönetsel anlamda oldukça kritik kararlar alınıp devlet kademelerinde ciddi düzenlemelere gidilmişti. İlk günden itibaren imparatorun sağ kolu olarak görev yapan ve önemli askeri başarılara imza atan yardımcısı Maximianus da siyasi anlamda oldukça bilgisiz ve deneyimsiz bir yöneticiydi. Stephen Williams, Maximianus'un iyi bir komutan ve sağlam karaktere sahip sadık bir dost kimliğiyle imparatorun yanında yer aldığını ama ufkunun savaş alanları, zaferler ve askeri düzenle sınırlı olduğunu söylüyor. Stephen Williams, Diocletian and the Roman Recovery, sayfa 44. O halde Diocletianus'un gerçekleştirdiği büyük reorganizasyon hamlesinde lojistik desteği kim vermiş olabilirdi? İmparator, lider modeli olarak kendisi gibi İllyriyalı başarılı bir komutanken, iktidarı ele geçiren ve özellikle Gotlar, Cermenler ve Vandallara karşı kazandığı zaferlerle Roma'nın sınır güvenliğini sağlayan Aurelianus'u seçmişti. Dolayısıyla emperyal kült ve Jüpiter tapınımını yeniden yüceltmeye çalışırken bile, aklı bir yandan da Aurelianus'un yaşamı boyunca bağlı kaldığı Sol Invictus'un koruyucu gücündeydi. Onu imparatorluğa taşıyan subayların ve sonradan seçtiği kurmay takımının içinde çok sayıda etkin Mitra üyesi bulunuyordu. O halde eğer işin içinde Fraternis parmağı varsa, yönetimde gerçekleştireceği reform ile birlikte fethedilmez güneşin de yeniden resmi kütlerin en büyüğü statüsüne geliştirilmesi beklenebilirdi. Aslına bakılırsa gelişmeler tam da böyle bir seyir izledi. Diocletianus ilkin imparatorluğun yönetim sistemine kalıcı bir değişiklik getirdi. Yönetim tek kişinin elinde olmayacak, basit bir hiyerarşiyi koruyarak iki kişi tarafından paylaşılacaktı. Yani tıpkı eski cumhuriyet rejiminin konsüllük sisteminde olduğu gibi. Bu iki yöneticilik makamını Augustus ünvanını getirdi ve kendisiyle birlikte yardımcısı Maximianus'u da bu ünvanla onurlandırdı. Ardından oldukça radikal bir yönetsel düzenlemeye gitti. Sınırları oldukça büyüyen imparatorluğu üniter yapı içinde tutmaya, tek bir imparatorun gücünün yetmeyeceğine ikna olmuş görünüyordu. Özellikle de Doğu ve Batı eyaletleri arasındaki sosyal ve siyasi doku farkının iki parçalı ama bir biçimde koordine edilmiş bir yönetim sistemi gerektirdiğini düşünüyordu. İktidara geldiği andan itibaren Doğu'ya ayrı bir önem vermiş ve Roma'da bile oturmayıp kendine merkez olarak İzni'yi seçmişti zaten. Bunlardan yola çıkarak devlet tarihinde ilk kez Doğu Roma ve Batı Roma kavramlarını gündeme getirdi ve Maximianus'u Batı'nın, kendini de Doğu'nun Augustus'u ilan etti. Herhangi bir anlaşmazlık durumunda o sözünü ettiğimiz basit hiyerarşiye bağlı olarak son sözü söyleme yetkisi Diocletianus'un elinde olacaktı. İmparator bununla da yetinmedi. Augustus'un ölümünden itibaren Roma'da büyük çalkantı ve kargaşalara neden olan veliaht sorununu kesin çözüme kavuşturmak istedi. Bundan böyle her iki imparator göreve başladıktan sonra kendilerine birer Sezar seçip onları prens ilan edecekler ve böylece ölümlerinden ya da yaş haddine bağlı 20 yıllık görev süresinin dolmasından sonra yönetime kimin geleceğine ilişkin karmaşa yaşanmasının önüne geçeceklerdi. Sezar olarak seçilen prensler de Augustus ünvanını alarak imparatorluğa yükseldiklerinde ilk iş olarak yeni birer Sezar belirleyeceklerdi. Genç prensler yalnızca birer iktidar varisi olarak yönetim dönemlerinin gelmesini beklemeyecek, bu süre içinde iki farklı eyaleti de imparator temsilcisi sıfatıyla yöneteceklerdi. Tetrarşi, dörtlü yönetim adı verilen bu sistemle emperyal gücü bütün eyaletlerde baskın kılmayı hedefleyen Diocletianus, dört rakamı ile ilgili bir saplantı da geliştirmişti görünüşe bakılırsa. Dört mevsim, dört temel element, dört kıta olduğu gibi dört de yöneticinin olması aynı derecede doğal kabul edilmeliydi. Stephen Williams adı geçen eser sayfa 64. Bu Roma İmparatorluğu'nun dünyanın dört köşesine egemen oluşunu da simgelemekteydi ona göre. Böylece 293 yılının Mart ayında Maximianus, Viyana'da resmi bir açıklama yaparak eski Dalmatya valisi ve başından itibaren Diocletianus'un en büyük destekçilerinden biri olan Marcus Flavius Constantius'u kendi seçtiği Sezar olarak ilan etti. Aynı anda Diocletianus da Sirmium'da yaptığı bir açıklamayla yakın dostu ve destekçisi yıldızı Aurelianus döneminde baharlayan başarılı ve deneyimli komutan Gaius Galerius'u Sezar ünvanıyla onurlandırdı. Her iki genç prens de ordunun Mitra kültüne bağlı radikal reformcu subayları arasındaydılar. Eğer imparatora lojistik destek veren akıl hocaları Mitra üyesi idilerse, niçin ilk günden itibaren tıpkı rol modeli olarak seçilen Aurelianus'un yaptığı gibi Sol Invictus yüceltilmedi de Jüpiter en büyük resmi tanrı ilan edildi? Bu nokta çok açık ve net değil, ancak karar alma süreçlerinde Diclotianus'un kafasının karışık olduğu ve izlediği çizginin değişken bir rota uzantısında yalpaladığı söylenebilir. En azından ilk yıllarında kendisi de Mitra kültünün derin etkisi altında bulunmasına karşın Roma'nın eski geleneksel tanrılarını yüceltmeyi altın çağa dönüş için gerekli bir strateji olarak değerlendirmişti. İmparatorluğun geniş sınırları içinde birbirinden farklı çok sayıda yerel kült ve din olmasına anlayışla yaklaşıyordu. Ama bu hoşgörüsü hepsinin birbirinin yaşam haklarına saygı duyması ve Roma'nın geleneksel tanrılarını kabul etmeleri koşuluna bağlıydı. Kendilerininki dışında tüm inançları putperestlik ve kafirlik ile suçlayan, imparatorluğun tanrılarına saygı göstermeyi reddeden ve bu konuda oldukça ısrarlı ve inatçı davranan Hristiyan gruplar, Diclotianus'un gazabına bu nedenle uğramışlardı zaten. Hristiyan tarihçilerin büyük koşturma olarak adlandırdıkları dönem dışında hem kendisi hem de yardımcısı Maximilianus, bütün yerel kült ve dinlere aynı mesafede durmaya çalışmış, farklı eyaletleri gezdikçe o bölgelerin tanrıları için tapınaklar inşa ettirmiş ve hoşgörüyü elden bırakmamıştı. İmparatorluk içinde varlığını sürdüren kültlerden herhangi birini diğerlerinin üzerine çıkarıp resmi statüye kavuşturmanın bu tarafsızlığı gölgeleyerek iç bütünlüğe zarar verebileceğinden endişe ediyordu. Jüpiter'i seçmesinin nedeni de buydu zaten. Roma geleneğinin en eski tanrısı, imparatorluğun egemen olduğu tüm bölgelerde ortak bir miras duygusunu pekiştirecekti. Diclotianus'un gereksinim duyduğu şey bir ilahiyat devrimi değil, yalnızca genel kabul gören senaryoda bir değişikliğe giderek Sol Invictus yerine Jüpiter'i en yüksek konuma yerleştirmekti, diyor Stephen Williams. Jüpiter'in heykeli Nikomedia yakınlarındaki tepede ve Roma Forumu'nda en yüksek sütunun üzerine yerleştirildi. Aynı zamanda Sol da madeni paralarda yüceltildi. İtalya'da ona adanan bir güneş tapınağı Diclotianus tarafından inşa edildi. Stephen Williams, adı geçen eser, sayfa 161. Ne var ki imparatorun direnci çok da uzun sürmeyecekti. Hem prens olarak seçtiği iki Sezar hem de sağ kolu durumundaki yardımcısı Maximianus Mitra kültüne mensuptular. Onu destekleyip iktidara taşıyan çevresindeki tüm subaylar da öyle. Üstelik 4. yüzyıl başında Hristiyan gruplarına karşı açtığı kampanya sırasında Diclotianus yanında bir destek görebilmek için Mitra kültüne biraz daha yakınlaşmıştı. 305 yılında 20 yıllık iktidar süresini doldurduğu için biraz da sonraki imparatorlara örnek oluşturmak üzere kendini emekliye ayırarak görevden uzaklaştı. Aynısını Maximianus'tan da istedi. Böylece Galerius ve Constantius yeni Augustuslar olarak yönetimi üstlenecek, ardından da iki yeni Sezar daha prenslik konumuna getirilecekti. Diclotianus bu noktada otoriter gücünü kullandı ve yeni prensler için yalnızca Galerius'un fikrini aldı. Maximianus ve Constantius'a danışmaya gerek görmedi. Yönetimin babadan oğula yetki devredilen bir klasik monarşi görümüne bürünmesini istemediği için Maximianus'un oğlu Maxentius ve Constantius'un oğlu Constantine'yi devre dışı bıraktı bu seçimlerde. Yeni Sezarlar olarak Pannonialı Macaristan, bir subay olarak Severus'u ve Galerius'un yeğeni Maximinus'u belirledi. Tetrarşinin başı olan imparatorun kararı elbette tartışılmayacaktı ama oğluyla ilgili planları olan Constantius bu seçimden hiç hoşnut değildi.